Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...6 Haziran Salı sabahından Kafa Radyo'dan, Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım programa. İbrahim Kalın MİT başkanlığına atandı ki bekleniyordu. Beklenmeyen bir gelişme değildi. Dün resmi olarak duyuruldu İbrahim Kalın'ın MİT başkanı oluşu. Bunun dışında diğer atamalar da vardı. Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanı baş danışmanı olarak atandı ve Genelkurmay başkanlığına da Musa Avsever getirildi sevgili dinleyiciler. İstanbul valisi Davut Gül oldu. Gaziantep valisiydi biliyorsunuz Davut Gül. AKP ve MHP'nin meclis başkan adayı Numan Kurtulmuş olarak açıklandı. Burada başka ne gibi gelişmeler var buna da bakacağız. Meclisin yarın toplanacağını hatırlatalım. Meclis başkanlığı seçimi için ve seçilen bakanların, daha doğrusu seçilen demeyelim, atanan bakanların yemin etmesi için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir röportajı var. Buna yer vereceğiz. Ekrem İmamoğlu'yla bir sıkıntımız yok diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda CHP'de yeni MYK belli oldu. MYK üyelerine ilişkin mesajlar da var, açıklamalar da var. Uluslararası Af Örgütü Can Atalay serbest bırakılmalı diyor. Can Atalay cezaevinde biliyorsunuz tipten milletvekili seçildi. Can Atalay halen serbest bırakılmadı. Buna ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir tepkisi var. Profesör Aydın Ercan'dan, pardon Ahmet Ercan'dan Aydın'la ilgili bir açıklama var. Aydın'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz mesajı geldi Profesör Ahmet Ercan'dan. Yargıtay'dan Uber yasağına ilişkin bir onama kararı geldi. Yani Uber'de yasak devam. Almanya'dan bir açıklama var. Türkiye'ye daha fazla Schengen vizesi verdik diyor. Almanya geçtiğimiz yıla göre bir kıyaslama yapıyor. Önümüzdeki dakikalarda buna da yer veririz. Karadeniz sele teslim oldu diyebiliriz maalesef. İki kişi hayatını kaybetti. Birisi Samsun'da, birisi Amasya'da sele kapıldı ve hayatlarını kaybettiler. Bir kişi de aranıyor. Samsun'da bazı ilçelerde, Ordu'da okullar tedbir amaçlı bir gün tatil edildi. Bir dini dernek başkanı, İlim Yayma Derneği başkanı zihinsel engelli bir kadına cinsel istismardan tutuklandı. Nurhan Damcıoğlu, Kanto kraliçesi veya Kanto deyince Türkiye'de akla gelen ilk isim, tek isim belki de Nurhan Damcıoğlu maalesef hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine sabır diliyoruz. Veda ederken Nurhan Damcıoğlu'nun meşhur kantolarından bir tanesiyle veda edeceğiz. Ali Koç'tan olağanüstü genel kurul çağrısı var Fenerbahçe'de. Bu talepler normaldir, olabilir diyor. Eğer bir rakip çıkacak olursa genel kurula gidelim diyor Ali Koç. Burak Yılmaz futbolu bıraktığını duyurdu. Sporla ilgili vereceğimiz bir başka başlıkta buydu sevgili dinleyiciler. Evet, hemen bakalım döviz tablosuna. Dolar şu anda Merkez Bankası kurlarıyla söyleyelim 21 lira 46 kuruş. Serbest piyasaya baktığımızda da aşağı yukarı aynı rakamı görüyor gibiyiz önümüzdeki listelerde ama Banka fiyatlarına baktığımızda mesela banka satış fiyatı doları 22 lira 83 kuruş civarında. 22.83 civarında. Bankanın alışıyla satışı arasında dolarda ve euroda 2 liralık bir fark var. Sevgili dinleyiciler, böyle görünüyor. Piyasalar açıldıktan sonra biraz daha bu fark, bu makas biraz daha azalıyor, onu hatırlatalım. Euro'ya dönüp baktığımızda euroda 23 lira 11 kuruş karşılığını görüyoruz. Ki serbest piyasada da aşağı yukarı böyledir ama yine bankaya baktığımızda bir de dönüp bankalarda şu anda 24.48'e satıldığını söyleyebiliriz. Çok fazla rakamlarla kafa karıştırmayalım ama gram altın şu anda 1352 lira, çeyrek altın 2225 lira ki o da 2400 lira civarında serbest piyasada çeyrek altın. Borsa İstanbul'da dün o artış trendi devam etti. %4 hatta %5'lik bir artış vardı. BIST 100 endeksi bugüne 5370 puanla başlayacak. Bitcoin'de bir düşüş var. Bitcoin şu anda 25.783 dolar karşılığında işlem görüyor sevgili dinleyiciler. Peki, zam geldi. Bu sabahın konusu. Nihat da işledi biliyorsunuz bunu. Zam geldi. Birçok ürüne zam geldi biliyorsunuz. Tabii tüm bunlarla beraber Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK yani bir enflasyon açıkladı dün. Bu enflasyon biliyorsunuz çok düşük çıktı. %39.59 TÜİK bunu açıkladı. Şimdi TÜİK verilerine göre böyle de ENAG verilerine göre baktığımızda aslında %109. Ama ENAG diyor ki doğalgazın Mayıs ayında 0 lira olduğu varsayımıyla da bir hesaplama yaptık. O zaman da yıllık %105.45 oluyor diyor. Enflasyon araştırma grubu, bağımsız enflasyon araştırma grubu biliyorsunuz. Ben de aslında şimdi yeri gelmişken şuna bir bakayım. Aslında cevabın farklı olmadığını biliyorum ama dün bir anket yayınladım sosyal medya hesabı üzerinde. O anketlere şunu sordum. Evet, hatta bitmiş anket şu anda. Evet. Enflasyon TÜİK'e göre %39.59, ENAG'a göre %105.45. Siz 12 aylık değişimi hangisine yakın hissediyorsunuz sorusuna cevap olarak tahmin ettiğimiz cevap geldi aslında. Enflasyon araştırma grubuna yakın hissedenler %93.8 oy vermişler. TÜİK'e yakın hissediyorum diyenler %6.2'lik bir oy vermişler. Yani insanlar enflasyonu %39 değil çok daha fazla hissediyor. Bu artışları çok daha fazla hissediyor, öyle değil mi? Bir yandan gelen zamlar var. Bu zamlarla beraber bu zamların içerisinde yer alan vergiler var. İşte bu sabah Nihat zam geldi başlığını açtı. Nelere zam geldi? İnsanlar, vatandaşlar hangi ürünlere zam geldiğini söylüyorlar. Kullandıkları ürünlerden bahsediyor insanlar. Ben baktım şimdi duş jelinden tutun da bulaşık makinesi tabletine kadar sucuktan tutun da sebzeye meyveye kadar birçok ürüne gelen zam var. Ki son günlerde gelen zamlar hariç bunlar. Bir de son günlerde gelen zamlar var. Bakın dün Ozan Bingöl, vergi uzmanı biliyorsunuz Ozan Bingöl, bir mesaj yazdı sosyal medya hesabında. Diyor ki vergisiz fiyatı 25 bin lira olan bir cep telefonu için ne kadar ödüyoruz biliyor musunuz? Yani 25 bin lira vergisiz fiyatı var telefonun. Yani marka bunu alıyor, üretiyor, bayiye gönderiyor, bayi alıyor, bunu satıyor, karını yapıyor. Bunun nakliyesi, osu, busu, her şeyi var bunun üstünde. 25 bin liraya sattığında işlem tamam. Yani karını ediyor, herkes parasını alıyor. Bitti. Ama üstüne gelen vergilerle beraber biz 50 bin 55 lira ödüyoruz. 25 bin liralık bir cep telefonla. İşte yazıyor, diyor ki %1 Kültür Bakanlığı payı, %12 TRT bandrol ücreti, %50 ÖTV, %18 KDV. Bunlar üst üste geldiğinde bu telefonun fiyatı ne oluyor? 50 bin 55 liraya çıkıyor ödeyeceğiniz para. Sonra diyoruz ki işte ya Türkiye'de acaba telefon niye pahalı? İşte komşu ülkelere bakıyoruz, orada neden bu kadar daha ucuz? Şu anda neyi açtın Cenk'er? iPhone 14 Pro. Pro mu, Pro Max mi? Pro Max. O yok canım 1 terabayta kadar gitme artık. 67.999 lira diyor. 68 bin lira olmuş. Onu geçelim. 128 GB'a bakalım. 128 GB'ı iPhone 14 Pro Max'in 52.999 lira. O 1 lirayı da hadi koyalım. 53 bin lira yani. 53 bin lira. Eğer 256 GB alayım hani bir üstünü alayım derseniz onun fiyatı da 56 bin lira şu anda. Ki bakın iPhone 14 Pro Max 128 GB'ın fiyatı dedik ya 53 bin lira. Bunun altında yazıyor KDV yasal ücretler fiyatı yaklaşık 25.927 lira. Üzerinde böyle bir vergi var. Ya bir yandan böyle bir vergi olunca da karşımıza bu rakam çıkıyor. Evet bunu zaten siz Apple'ın kendi sitesine girdiğinizde görürsünüz. Ha burada şunu söyleyelim yani Apple ürünlerine zam gelince bu her yerde konuşulur. Yani dünyada konuşulur. İlle işte Apple alma başka ürün al falan diyebilirsiniz ama başka ürün almaya kalktığınızda da o ürünler benzer zamları zaten şu anda alıyorlar. Son günlerde biliyorsunuz mesela alkol içeceklere zam geldi, sigaraya, tütün ürünlerine zam geldi, yapılan zamlar var. Yeni paylaşılan farklı markalardaki zamlar var. Tamam bunlar sağlığa zararlı, bunları kullanmayalım. Evet, doğru. Ama bunun dışında işte biraz önce saydığım ürünler, temel gıda ürünleri. Buradan sonra gelebilecek olan vergiler. Mesela muhtemelen şimdi Temmuz ayı içerisinde İlaçla ilgili bir fiyat güncellemesi yapılacak. Yani şöyle ki döviz kurunda bir güncellemeye gidilecek ki o zaman ilaca da zam gelecek öyle tahmin ediyorum. İşte bugün zam geldi başlığı altında bakabilirsiniz. Ülkede güzel şeyler oluyor. Hep zam haberleri veriyorsun. Mesela kırmızı çizgimiz market poşeti hala 25 kuruş diyor dinleyicimiz. Yani evet bazı kırmızı çizgilerimiz var. Aman poşet 25 kuruş olsun da gerisi önemli değil. Yani bir ürün 30 liradan 85 liraya çıkmış o mühim değil. Aman market poşeti 25 kuruşu geçmesin. Bizim daha çok derdimiz şu anda bu. Buna takılıyoruz herhalde öyle değil mi? Şimdi şu öncelikli bir atamalara bakalım sevgili dinleyiciler. Malum aslına bakarsanız. Bekleniyordu. MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı. Yani Hakan Fidan MİT Başkanı biliyorsunuz Dışişleri Bakanı oldu. Dolayısıyla pozisyonu boşalmıştı. Onun yerine de İbrahim Kalın'ın adı geçiyordu. Resmi olarak duyuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın oldu. Cumhurbaşkanının baş danışmanı kim olur acaba diye merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı baş danışmanlığına da Akif Çağatay Kılıç atandı biliyorsunuz eski spor bakanı Akif Çağatay Kılıç gençlik ve spor bakanı olarak görev yapmıştı. Aynı zamanda kendisine büyükelçilik unvanı da verildi. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı olduğu için öyle atandığı için Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever atandı, görevlendirildi. Yeni atama yapılana kadar da görevi sürdürecek. Yani Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevi de devam edecek bir yandan anlaşılan o. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya biliyorsunuz İçişleri Bakanı oldu. İstanbul Valiliğinde bir boşluk vardı pozisyonda. Buraya da Davut Gül atandı ki Davut Gül Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordu. Savunma Sanayi Başkanlığı'na da Haluk Görgün atandı Cumhurbaşkanı tarafından. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı'ydı Profesör Doktor Haluk Görgün. Savunma Sanayi Başkanı oldu şimdi Haluk Görgün sevgili dinleyiciler. Şimdi atamalar muhtemelen bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Meclis Başkanı kim olacak? Yani aşağı yukarı belli Numan Kurtulmuş olacak gibi görünüyor. Çünkü hem AK Parti hem MHP meclis başkanlığı için Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. Diğer adaylar yok mu? Var tabii ki. İYİ Parti'nin adayı mesela İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı. Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Yeşil Sol'un adayı. CHP'nin adayı henüz bu vakte kadar açıklanmadı. Ama şunu da söyleyelim, bir yandan Türkiye İşçi Partisi de tutuklu milletvekili Can Atalay'ı aday gösterdi. Netice, yani CHP de muhtemelen bir aday gösterir herhalde, bilemiyoruz onu. Veya işte protesto eder göstermez, onu da bilemiyoruz ama neyse. Sonuç itibariyle şunu söyleyelim. Meclis iç tüzüğüne göre ilk iki oylamada 400 oy gerekiyor. Şimdi bu 400 oy muhtemelen bulunmayacak. Ama üçüncü oylamada 301 oy aranacak. Yani üçüncü oylamada 301 oyu Cumhur İttifakı rahatlıkla çıkartır. Ve dolayısıyla Numan Kurtulmuş meclisin yeni başkanı olur, böyle görünüyor. Ve bu yarış diyelim çarşamba günü gerçekleşecek. Yani yarın meclis başkanı seçilecek mecliste. Programın başında da söyledim, aynı zamanda mecliste bir de bakanların yemin töreni olacak. Ha, bakanların yemin töreni yarın olacak ama işte göreve başladılar. Bugün bakanlar kurulu veya şöyle söyleyelim, bakanlar kurulu denmiyor artık, kabine toplantısı gerçekleşecek. Kabine toplantısı, alınan kararların altına bakanlar imza atar mı, sadece Cumhurbaşkanı'nın imzası mı olur? Henüz çünkü yemin etmedikleri için resmi olarak göreve başladılar mı başlamadılar mı, o ayrı bir hukuki konu. Hakan Fidan görevi devraldı dün Mevlüt Çavuşoğlu'ndan. Özellikle milli dış politikayı, bağımsız dış politikayı ön plana çıkardı yapmış olduğu açıklamada. Dışişleri Bakanlığı tabii ki zor bakanlık görevlerinden bir tanesi. Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim töreni vardı. Yaşar Güler de görevi Hulusi Akar'dan devraldı. İşte Hulusi Akar'ın da Yaşar Güler'in de konuşmaları vardı. Malumunuz bu bir bayrak değişimidir mesajları sürekli verildi. Her bakan tarafından bu mesaj verildi. Bir yandan bakanlar görevlerine başlıyorlar. Şimdi gelelim CHP cephesine. Yani seçim bitti. Seçim bittikten sonra CHP içinde eleştiriler başladı. CHP seçmeninin eleştirileri başladı. Mesajlar doğru yere ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Kendisine soruluyor, Ekrem İmamoğlu'yla bir sıkıntı var mı diye. Hayır, niye sıkıntı olsun ki diyor. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm, bir sıkıntımız yok dedi. Şimdi tabii son günlerde, seçim döneminde de kısmen bunu yapıyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bizim CHP'li bir belediyemizin kendisi başkanıdır diyor. Yani gayet normaldir kendisiyle de görüşmem. Yani pozisyonu da budur demek istiyor özellikle. Ama bir sıkıntı, bir sorun olmadığını söylüyor. Yeni MYK, toplumun beklentilerini dikkate aldım, yenilenme istiyordu toplum, biz de bunu yaptık dedi. Şimdi MYK'ya bakacağız, tabii ki bakacağız. Ama yeni kabineyi nasıl buldunuz sorusuna ise tek kişilik hükümet diyor. Yine öyle dedi. Ve Erdoğan yumuşamaz, iki konuşmasından da o sinyali almadım diyor. Yani bir yumuşama sinyali almadım diyor. Ki bu dönemde kutuplaşmayı işte gidereceği, yumuşayacağı, kabineyi de ona göre dizayn ettiği bir görüş var diye soruldu kendisine. Bunun üzerine yumuşamaz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi kabine buna göre mi dizayn edildi? Aslına bakarsanız önümüzdeki günler daha net bir şekilde bize bunu gösterecek. Yani sahada göreceğiz, yaşananları göreceğiz, ona bakacağız. CHP'nin şimdi yeni A takımı belli oldu diye her yerde haberler var. Faik Öztürk parti sözcüsü, Neslihan Hancıoğlu genel sekreter. Bu arada parti örgütü ve örgüt yönetimleri de Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı. Yani örgüt yönetimleri de, parti örgütü de Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı. Kimleri görüyoruz? Mesela Ahmet Akın yerel yönetimlerden sorumlu, Aylin Yaman sosyal politikalardan, Aysu Bankoğlu tanıtım ve halkla ilişkilerden. Yani buralarda bazı görev değişiklikleri vardı, o yüzden bakıyorum. Eren Erdem sosyal medya yönetiminden, Bülent Kuşoğlu idari ve mali işlerden sorumlu gibi birçok ismi burada görüyoruz. Az önce söylediğim gibi genel sekreter Neslihan Hancıoğlu olacak. Şimdi burada CHP parti örgütü ve örgüt yönetimi daha önce Oğuz Kağan Salıcı'daydı. Mesela o şu an yeni yönetimde görünmüyor. Veya genel sekreter Selin Sayek Böke'ydi hatırlayacak olursanız. O da bu liste içerisinde yer almıyor. Yine yerel yönetimlerden sorumlu olan Seyit Torun vardı. O da yine bu listede yer yok. Muharrem Erkek ismini de görmüyoruz mesela. Benzer şekilde. Daha önce tanıtım ve halkla ilişkiler görevinde Gamze Akkuş İlgezdi vardı. Şimdi yeni yönetimde Aysu Bankoğlu görevi devralmış görünüyor. Daha önce Veli Ağbaba iş sendikaları STK meslek kuruluşları görevini yürütüyordu. Şimdi Hasan Efe Uyar'a bırakmış görünüyor gibi bazı değişiklikler var. Yine klasik bir haber, Tuncay Özkan görevinden ayrıldı haberleri. Uzunca bir süredir biliyorsunuz sürekli gündeme gelen haberlerden bir tanesi. İddia o ki yine işte kendisinin ismi de, hatta bir fotoğraf var. Kendisinin ismi de genel başkan baş danışmanlığı üzerindeki kapının girişindeki o tanıtım kartından silinmiş görünüyor. Neticede 11 isme bakıyoruz mesela. Bülent Tezcan yok, Ali Öztunç yok. Gülizar Biçer Karaca bu liste içerisinde yer almıyor. Neticede 11 isim burada yer almıyor görünüyor. Ama tüm bunlarla beraber bu listeye bir itiraz var. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan neler söylüyor biliyor musunuz? Söyleyelim. Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır diyor. Siyasi bir resttir. Ben bu resti görüyorum. Mevzu memleketse koltuk teferruattır diyor. Şunu söylüyor, diyor ki bir iki isim dışındaki arkadaşların isimlerini Faik Öztürk, Tuncay Özkan, Oğuz Kağan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenler de payını almıştır diyor. Ve bu hodri meydan çıkışıdır. Ben de bu resti görüyorum diyor. Aynı zamanda kurultayda aday olmayacağınızı açıklayınız diyor. Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle sesleniyor. Kurultayda aday olmayacağınızı açıklayın. Şimdi muhalefet içerisinde bir yapılanma elbet olacak. Yani bu seçimden muhalefet zaferle çıkmış falan değil. Bu seçimde böyle büyük bir oy patlaması falan yaşamış değil. Beklentilerin aksine gerçekleşti her şey. Şimdi CHP mecliste ikinci parti, HDP veya işte Yeşil Sol Parti üçüncü parti değil mi? Ama istedikleri sandalye sayısına ulaşamadılar. Dolayısıyla CHP içerisinde bir yapılanma elbet olacak. Kurultay buna dahil olmak üzere. HDP kendi içerisinde zaten kongreye gideceğiz diyor. Şu anki eş genel başkanlar bir daha aday olmayacaklarını söylüyorlar. Türkiye İşçi Partisi çok daha fazla oy çıkartır veya daha fazla milletvekili çıkartır diye bekleniyordu. Olmadı. Türkiye İşçi Partisi demişken milletvekili seçildi biliyorsunuz. Can Atalay Hatay milletvekili seçildi. Ancak hala cezaevinde tutuklu. Serbest bırakılmadı. Buna ilişkin Uluslararası Af Örgütü'nden bir mesaj var. Deniyor ki Yargıtay Can Atalay'ın derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır diyor Uluslararası Af Örgütü. Kemal Kılıçdaroğlu yine Can Atalay'ın seçilmesine rağmen hala cezaevinde tutulmasının hesabını soracağını söylüyor. Bilmiyoruz yani o hesabı nasıl soracak ama neticede bu hesabı soracağını söylüyor. Buradan ne gibi sonuçlar gelecek? Can Atalay cezaevinden bırakılacak ve yemin edebilecek mi? Yani dolayısıyla göreve başlayabilecek mi? Milletvekili dokunulmazlığı var şimdi. Bir yandan buradaki hukuki süreci de takip ediyoruz. Başak Demirtaş'tan, Selahattin Demirtaş'ın eşinden bir mesaj var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı talebini HDP'ye iletti diyor. En az 3 defa iletti diyor. Selahattin'e kendi adaylığıyla ilgili olarak da tek bir cümle, bir şey söylenmedi. Epey bir zaman geçtikten sonra bir Türk kadın aday düşünüldüğü söylendi diyor. Yani bu süreçte yaşananları söylüyor. Başak Demirtaş en az 3 defa Cumhurbaşkanı adaylığı talebini iletti diyor. Hani böyle benim sesim yankılanıyor, geri dönüyor diyordu ya Selahattin Demirtaş. İşte mesajları vesaire bunlarla ilgili aynı zamanda bunu da zaten söylemişti. Ben adaylık istiyorum, bu talebimi ilettim ama geri dönüş olmadı diyordu HDP içerisinde. Yani dolayısıyla şu anda muhalefette kalan siyasi partiler kendi iç hesaplaşmalarını yaşıyorlar. Bir reklam arasına gideceğiz ama gitmeden önce farklı bir konu üzerine iki başlık vereceğim. İkisi de aslında dünün önemli başlıklarıydı. İstanbul'da farklı ilçelerde toplam 237 okul TÜGVA'ya tahsis edildi. İstanbul'da 237 okul TÜGVA'ya tahsis edildi. Ne manaya geliyor? TÜGVA devlet okullarında yaz boyunca dini eğitimler düzenleyebilecek. Bir günden İsmail Sarı'nın haberi bu sevgili dinleyiciler. Pardon, haberde yanlış yazılmış. Ben de bir an fark ettim. İsmail Arı. Haberde yanlış yazmışlar ama biliyoruz kendisini. İsmail Arı'nın haberi. Bu okulların işte Bilal Erdoğan'ın da yönetiminde yer aldığı TÜGVA'ya tahsis edildiği bilgisi var. Bir diğer haber, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü manevi danışmanlık projesiyle kentte her 3 okuldan birine imam görevlendirdi. Okullar arasında imam hatip liseleri de varmış. Aynı zamanda her 3 okuldan birine imam atanmış. Neden? Manevi danışmanlık. İşte buna itirazlar var. İzmir'de itiraz edenler var. Velider İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat bir kadrolaşma çalışması demiş. Gericiliği eğitim içerisine sokmak istiyorlar demiş. Bunlardan bahsediyor. CHP'li İzmir Milletvekili Deniz Yücel bunun anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Söylüyor da yani veya itirazlar var da şu anın Türkiye'sinde bu itirazlar ne derece geçerli bulunur veya kabul görür? Bunun sorusunu ve cevabını size bırakıyorum. Reklamların ardından buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından sizlerle beraberiz. Sizlerden gelen mesajlar da var. Biraz da onlara bakalım. Merhaba diyor dinleyicimiz. Eşimle dün bir çılgınlık yaptık. Yumurtayı pastırmalı yiyelim dedik. 5 dilim pastırma kestirdim. Ki o kadar ince kesildi ki baktım diğer tarafı görüyorsun. 5 dilim pastırmaya 78 lira ödedik. Kilosu 719 lira diyor. İstanbul'dan Serdar Bey göndermiş bu mesajı. Bu rakamlara alışamadık. Alışamıyoruz değil mi? Siz o anketi Türkiye geneli bir referandumla yapsaydınız %52 TÜİK, %48 ENAK gelirdi. O yüzden halktan daha iyi bilemezsiniz diyor. Abdullah Bey göndermiş bu mesajı. Olabilir. Yani Türkiye genelinde yapmadık tabii. Twitter üzerinde bizi takip edenlerle yaptığımız bir anketti. İnsan hayatına zam var mı diyor bir başka dinleyicimiz. 3 yıl önce engelli raporuyla araba alırken bu gidişle engelli raporuyla telefon alacağız diyor bir başka dinleyicimiz gönderdiği mesajda gelen zamlardan sonra. Firma üretiyor, naklediyor, tedarikçi alıyor, mağaza alıyor. Ürün 25 bin, üretime ve diğer unsurlara katkısı olmayan ülkenin kazandığı da 25 bin lira. Neden o zaman telefon, araba ve benzeri şeyler üretilsin ki diyor dinleyicimiz bunu soruyor. Motorine değinelim, bu gece 1,5 lira zam geliyor. Akaryakıta zam demek, her şeye zam demek diyor bir başka dinleyicimiz. Nihat da bu sabah bu zamları paylaştı zaten sizinle. Devletin Diyanet Vakfı 2022 yılı Türkiye içi kurban vekalet ücreti 2250 liraydı. Bu yıl 5950 lira. Artış 3700 lira. Ülkemizde enflasyon %39 sa Diyanet neden %164 zam yaptı o zaman diyor. Halil Bey soruyor bu soruyu. Herkes doğal olarak bunları soruyor. Yani geçen yıl fiyat şöyleydi, şimdi böyle. İşte sebzenin fiyatı buydu, şimdi şöyle oldu. Telefonunki buydu, şimdi böyle oldu. Sucuğun fiyatı şöyleydi, şimdi buraya geldi. Şimdi insanlar doğal olarak bunları hesap edip diyorlar ki enflasyon peki nasıl bir sene içerisinde %39 çıkıyor diye soruyorlar. İşte ENAK öyle demiyor. ENAK %105 ile %109 arasında diyor yapmış olduğu iki ayrı hesaplamada. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada bir dinleyicimizin şikayeti var. Diyor ki sabah akşam iktidar ve yanlış politikalarını konuştuk da ne oldu? İktidardan önce muhalefet sorununa değinmenizi bekliyorum. Hem de her gün muhalefetteki tek adamı da hedef alacağınız günleri görecek miyiz diyor göndermiş olduğu mesajda. Her gün biz muhalefeti de konuşuyoruz biliyorsunuz. Yani seçimden önce de konuşuyorduk muhalefetin politikalarını. Seçimden sonra da her gün muhalefetin tek tek her bir muhalefet partisinin politikalarını burada konuşmaya devam ediyoruz. Edeceğiz de zaten. Dün bir deprem yaşandı. Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde Göksun merkeziydi. 3.6'lık bir deprem daha oldu. Geçmiş olsun yaşayan hisseden herkese. Bu arada Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'dan önemli bir açıklama var. Aydın'da yaşanabilecek depremlerle ilgili konuşurken Aydın'da yaşanabilecek olan depremlerin 7 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz dedi. Önemli bir açıklamaydı. Burada depremler 200 ya da 250 yılda bir oluyor diyor. Yapı yüksekliği 6 katı geçmemeli diyor. Aydın'la ilgili böyle bir uyarısı var. Efeler Belediyesi'nde davetliymiş. Orada böyle bir konuşma yapmış. Aydın'a böyle bir uyarı. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Schengen vizesi. Avrupa bize Schengen vizesi veriyor mu vermiyor mu? Şimdi son günlerde en çok konuşulan konu bu. Deniyor ki her iki başvurudan birisi neredeyse reddediliyor. Hatta şu anda Rusya'nın, Rus vatandaşlarının başvurusunun 5 katı red var bizde. Onların aldığı bu işte vizelerin sayısına oranla bakıldığında 5 katı red var. Şimdi Almanya Dışişleri Bakanlığı hemen bir açıklama yaptı. Dedi ki Ocak Mayıs 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin daha fazla Schengen vizesi başvurusunun onaylandığını açıkladı Almanya Dışişleri Bakanlığı. Diyor ki, geçen yıl aynı döneme göre baktığımızda bu yıl 40 bin daha fazla Schengen vizesi başvurusunu onayladık diyor. 100 bin Schengen vizesi, 18 bin ulusal vize verdik diyor. Daha önce 60 bin Schengen, 16 bin ulusal vize verilmişti diyor. Şimdi bu arada tabii şunu da anlıyoruz ki Ocak Mayıs diyor. Yani Ocak Mayıs 5 ay. 5 ayda Almanya'dan 100 bin kişi, daha doğrusu Almanya'ya gitmek için 100 bin kişi Schengen vizesi almış. Ya buradan bir yandan bunu anlıyoruz. Bu da yüksek bir rakam. Sırf Almanya'ya demek ki böyle bir başvuru. Diğer ülkeleri de koyun. Rakam bir hayli büyük değil mi? Devam ediyoruz. 6 yaşındaki gelin davası. En çok böyle deyince anlaşılıyor diye böyle söylüyoruz ama. HKG davası. Şimdi biliyorsunuz dün karar çıkması bekleniyordu ama hani çıkar mı çıkmaz bilmiyoruz diyorduk. Nitekim karar çıkmadı. Dava ertelendi. Ama bu Hiranur Vakfı'nın kurucusu 6 yaşındaki kızını müridi Kadı İstekli ile evlendirdiği gerekçesiyle yargılanan Yusuf Ziya Gümüşel'in suç duyurusu da bulunduğu ortaya çıktı. Kızının ifadesini alan savcı ve psikolog hakkında yönlendirme iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Yani bir de bu var. Yani diyor ki böyle bir şey yoktu ama yönlendirdiler. O nedenle bu dava ortaya çıktı. Aslında yok. Tabii şimdi anne baba için biliyorsunuz 22,5 yıl hapis isteniyor aynı zamanda. Zaten bu Kadir İstekli için 67 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma şu an için 17 Temmuz'a ertelenmiş. Yani nöbetçi mahkeme falan mı bakacak bilmiyorum ama 17 Temmuz tarihinde. Sonuçta diyor ki savcı kızın ifadesini değiştirdi, iftira attı, psikolog ezbere ifade verdirtti diyor. Böyle bir iddia ortaya atmış. Bu dava anladığım kadarıyla iyice sulandırılmak isteniyor. Yani sonuç çıkmasın diye, bir şey çıkmasın diye, öyle görünüyor şu anda. İstanbul Pendik'te Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade, bir dini dernek başkanı işte, %50 zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıyor. İstismara uğrayan kadın intihar etmiş. Bu sanığında 26 yıla kadar hapsi isteniyor. Maalesef işte böyle üst üste acı haberler sevgili dinleyiciler. Kötü haberler. Biz yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Mümkün olduğunca bütün başlıkları paylaşmaya çalıştık. Sporla ilgili birkaç başlığı bir kez daha söyleyelim. Ali Koç'tan olağanüstü bir genel kurul çağrısı var. Diyor ki yani tabii ki birisi çıkarsa, yani bir aday olursa genel kurula gitmeye, olağanüstü genel kurula gitmeye hazırız diyor. Bugüne kadar resmi bir aday çıkmadı ama diyor. Bunu söylüyor. Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı. Aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası final maçını yönetecek hakem belli oldu. Atilla Karaoğlan yönetecek Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçını 11 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacak bu karşılaşma sevgili dinleyiciler. Evet, programın başında söylemiştik. Kanto deyince Türkiye'de akla gelen ilk isim, tek isim Nurhan Damcıoğlu. Nurhan Damcıoğlu'nu rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Sevenlerine sabır dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve Nurhan Damcıoğlu ile bugün sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Yanıyorum, yetişin akosuna tutuşuyorum. Yangın!